Ayrım 26, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 338. Travis Rogers'a yaptığı görüşmenin notlarını karıştırdı.
İşte burada, tamam. Mac Newton, Leatril hareketinin arkasındaki en önemli isim olarak görülüyor. Daha önceden Birleşmiş Milletler'deymiş. Ernst Krebs'le 60'larda tanıştırılmış.
Tamam. Bunun neyin nasıl olduğunu bilmiyorum ama bana Mac Newton'la DGI arasında bir bağlantı olup olmadığını sormuştun.
Var.
Nedir? Travis sakin kalmaya ve Ramon'un hatırladıklarını bölmemeye çalıştı ama midesinde uçuşan kelebekler ağzına geliyordu.
Andrew Mac Newton ve bana onun hakkında anlattıklarından sonra bunun aynı Andrew Mac Newton olduğundan eminim. Castro için iki taraflı casusluk yapıyordu.
Ne? Şaka mı yapıyorsun?
Castro'nun iktidara gelmesinde çok büyük parmağı vardı. Kanadalıydı ama devrim uğruna yaptıklarına teşekkür etmek için Castro onu fahri Küba vatandaşı yaptı.
Peki Castro için yaptığı neydi?
Ramon hayranlıkla gülümsedi. Çok akıllı bir orospu çocuğuydu. Batista hükümeti için silah kaçakçılığı yapıyordu. Onlara cephane satarak onların tarafındaymış gibi yapıyor ama bu cephaneleri ne zaman nereye gönderildiğini Castro'ya söylüyor ve onları taşıyan gemilerin kaçırılmasını sağlıyordu.
İşte bu. DGI ile bağlantısı bu. Yani o bir Castro sempatizanı mıydı?
Hiç mantıklı gelmiyor.
Yani o komünist bir rejimin iktidara gelmesine yardım eden bir iş adamıydı.
Bu o zamanlar sizin şimdiki tarih kitaplarınızdaki gibi açıkça yazılmamıştı. Doğru ve yanlış arasındaki çizgi bulanıktı. Sağcı Batista hükümeti kötü ve yozlaşmıştı. Castro da hükümeti devralana kadar Marksist olduğunu resmen söylememişti. Mac Newton aslında onurlu bir şey için mücadele ettiğini sanıyordu. Tıpkı Batista piçleri onu öldürmeden önce ağabeyim Ricardo'nun düşündüğü gibi. Mac Newton'un Castro için mücadele ederken ölen çok iyi arkadaşları olduğunu kesin olarak biliyorum. Batista diktatörlüğünden o kadar nefret ediyorlardı.
Anlıyorum.
Travis W.H. Auden ve George Orwell gibi meşhur yazarların 30'lu yıllarda meydana gelen İspanyol Sivil Savaşı sırasında faşist diktatörlükleri yıkmak için nasıl benzer bir savaş verdiklerini hatırladı. Bu yüzden Andrew Mac Newton'un yalnız olmadığı belliydi. Bu yazarlar daha sonra komünizme dönmüşlerdi. Travis derin bir nefes aldı, sonra verdi ve Ramon'un üzerinde tik tak eden saate baktı. Ramon, teşekkürler. Sorun değil.
Eliyle Travis'in sırtına vurdu ve işine geri döndü.
Başka bir tarih dersi almak istediğinde haber ver çılgın dostum.
Travis ofisin kapısını hızla açtı. Sonia, bulduk.
77. Bölüm. Sabah karanlığında Dallas Havaalanı'na doğru yola çıkan Green ve Nick siyah sedanın arka koltuğunda oturuyordu. Green pilotla birlikte uçuş planını gözden geçirmek ve üçüncü yolcunun gizli kalacağından emin olmak için hangara erkenden gitmek istedi. Bu sırada da Nicky bazı sorularla sıkıyordu.
Efendim, elimden geleni yapıyorum ama dediğim gibi bu kriptolojiyle ilgili değil. Burada çözülecek bir şifre falan yok.
Nick omzundaki siyah deri bilgisayar çantasının içinden faksın bir kopyasını çıkardı.
Bildiğiniz gibi bana anlattıklarınıza dayanarak bu fakstaki her şeyin başlıktan da anlaşılabileceği gibi bir kanser tedavisiyle ilgili olduğunu biliyoruz.
Evet, biliyorum diye omurdandı Green.
Sayfadaki referansların tek tek ne anlama geldiğini ve en alttaki iki satırın Travis'e bir mesaj vermek için aceleyle eklendiğini de biliyoruz.
Sadede gel, ne diyeceksen de dedi Green dişleriyle alt dudağını ısırırken.
Bu profile uygun düşmeyen tek şey DGI ile ilgili not. Burada bir şeylerin eksik olduğu belli. Bu Travis ve Loblon arasında çözmeyi sadece onların bilebildiği bir şifre olabilir. Travis'in bildiği ama bizim bilmediğimiz bir şey olabilir. Sorun da bu.
Eğer öyleyse Travis neden Miami'de? Apollo dosyasının o bölgede bir yere gönderilmediğini kesin olarak biliyoruz.
Yine bu benim alanıma girmiyor. Ama bunun onun Rogers'ı aradığı anlamına geldiğini söyleyebilirim. Ve evet, demek istediğinizi anlıyorum. Dosyanın nerede olduğunu bilmiyor ama bir avantajı olabilir.
Artık değil, o Miami'de kalacak. Her neyse, Travis'i boş verelim. Şu USPS listesini daraltmaya odaklanalım.
Tamam, o halde LeBlanc'ın Travis'e dosyanın nerede olduğunu en alttaki iki satırda söylediği kesin. Burada sorun yok.
O kadarı aşikar.
Bütün bu şey tıpla ilgili bir şey ve buna dayanarak DGI referansı yayılmış gonokokal enfeksiyonla ilgili. Yani bel soğukluğu. Ama kanserle bel soğukluğu arasındaki bir bağlantının sizi adrese nasıl götüreceğini bilmiyorum.
Pekala, bütün bunları ben de biliyorum ama kaçırdığımız başka bir şey olmalı.
Nick buğulu cama bakarak konuştu. Elbette eğer bana Apollo dosyasında ne olduğunu ve Tampa'da neler olup bittiğini sorarsanız ben...
Green'in gözleri karardı. Bak, sana zaten söyledim. Bu gizli bir olay. Sen sadece bilmen gerekeni biliyorsun. Orada bir toplantı yapıldı ve LeBlanc bazı önemli bilgileri çaldı. Sana bu faksın kanserle ilgili olduğunu söyledim ve bunun yetmesi lazım. Ayrıca o lanet olası bel soğukluğunun da nereden çıktığını anlamıyorum.
Nick oturduğu yerden yan tarafa doğru biraz kaydı. Evet efendim, ben de anlamıyorum. Çünkü bağlantının bir adam olduğu açık. Belki de bu adam şu Rogers'tır. Onun başladığı yer New York'tu. Belki de dosya oradan çıkar.
Bunu ben de düşündüm. Biraz yüksek bir ihtimal olsa da sonuçta hala bir ihtimal.
Bazen en basit cevap en doğrusudur.
Bazen, dedi Green karanlık gökyüzüne bakarak.
78. Bölüm. Travis Ramon'un ofisinin girişinde Sonya'yla karşılaştı.
Bulduk, dedi Ramon. Andrew McNaughton'ın Castro ve DG'yi için çift taraflı casusluk yaptığını söyledi. Bağlantı o.
Bu adam aynı zamanda Dr. Rogers'ın Leatril'in arkasında olduğunu söylediği adam mı?
Öyle olmalı.
O zaman ne bekliyoruz? Fax nerede?
Ramon ofis telefonunda konuşuyordu. Travis içeri uzandı, faksı ve masanın üstündeki notlarını kaptı ve Sonya'yı ambarın öbür tarafındaki kahve lekeli masa ve sandalyelerin durduğu yere aceleyle götürdü. Tartışmayı Travis yönetti.
Tamam, bakalım bu faksın en altındaki iki satırla nasıl uyuşuyor. İşte birinci kısım. Burayı sesli okudu.
Travis, bağlantıyı bul. Apollo onun başladığı yerde.
Tamam. Peki McNaughton nereden başladı diye sordu Sonya.
Travis bunu Ramon McNaughton'ın DGI ile bağlantısı olduğunu söylediği an düşünmüştü.
Bu bağlama göre değişir.
Ne demek bu?
Yani neye başladığı yerden bahsediyoruz.
Tanrım, işimiz hiç de kolaymış gibi görünmüyor.
Bağlamın dışına çıkarsan kolay değil. Bence ele almamız gereken bağlamın faksla ilgili olduğunu... Kanserin intikamı hakkındaki faksla ilgili olduğunu varsaymak yanlış olmaz.
Tamam, Rogers McNaughton'ın Leatril macerasına nerede başladığını söyledi.
Travis bunun cevabını hatırlıyordu ama emin olmak için yine de notlarını karıştırdı.
İşte burada, evet, ilk Leatril kliniği Dallas, Texas'ta açılmış.
O zaman bu bağlamda Apollo Dallas'a gönderildi.
Evet. Travis dosyanın nereye gönderildiğini nihayet öğrendiklerine inanamıyordu. O zaman Dallas'ı muhtemel varış noktası olarak ele alıp bu tezi faksın altındaki iki satırın diğer yarısına da uygulayalım.
Sonya faksı kaptı ve okudu.
Travis, bağlantıyı bul. Apollo Dallas'ta kanserin bittiği yerde.
Yoksa şöyle mi?
Travis, bağlantıyı bul. Apollo Dallas'ta Lancer'ın bittiği yerde.
Önce ilkini deneyelim, kanserin bittiği yere. Bu ilk Leatril kliniğinin bulunduğu adres olabilir. Tabii orada artık bir klinik yoktur sanırım.
Sonya ayağa kalktı ve dolaşmaya başladı. Gözleri ihtimallerle parıldıyordu.
Dur bir dakika, dedi işaret parmağını kaldırarak. Kendini kardeşimin yerine koy.
Tamam, devam et, dedi Travis.
O bir gizli servis ajanı, benim gibi. Peşindeki adamların bilgisayarındaki kişi listesine el koyacaklarını ve telefon kayıtlarını kontrol edeceklerini muhtemelen tahmin etmiştir. Dosyayı o insanlardan birine gönderecek kadar aptal olabileceğini sanmıyorum.
Ama büyük ihtimalle baskı altındadır, diye konuştu Travis.
Belki de, ama öyle bile olsa o bir profesyonel ve onun nasıl düşüneceğini biliyorum.
Elbette, devam et. Travis, Sonya'nın kaybının getirdiği üzüntüyü anlıyordu. Ama Sonya yine de kardeşinin ölümünden önceki son dakikalarıyla ilgili yorumlarda bulunurken çok da üzülmüş görünmüyordu.
Yani bu dosyayı adres defterinde olmayan bir adrese gönderdiği anlamına geliyor. Yani kendi hafızasında kayıtlı olan bir yere.
Travis öne doğru yürüdü. Bu harika bir çıkarımdı. Teoride çok mantıklıydı. Evet.
Ve buna dayanarak ilk Leatril Kliniği'nin adresini kafadan biliyor olabilir mi?
Hayır, büyük ihtimalle bilemez.
O zaman belki de başladığı kentin Dallas olduğu konusunda yanılıyoruz. McNaughton'ın daha önce Birleşmiş Milletler binasında çalıştığını söylemiştin. Eğer başladığı yer burasıysa bu kafasından bileceği bir adres olabilir. Zarfın üstüne Birleşmiş Milletler binası New York yazıp gönderirsen eminim oraya gidecektir.
Olabilir, dedi Travis çenesini sıvazlayıp gözlerini kısarak.
Emin değil misin?
Çok doğru gelmiyor. LeBlanc dosyanın emin ellerde olacağından nasıl emin olabilir ki? Birleşmiş Milletler dediğin muhtemelen kaybedecek çok fazla şeyi olan yüksek profilli politikacılar. Ayrıca faksın içeriğinin de dışında.
Pekala, daha iyi bir fikrin var mı?
Travis sessiz kaldı ve faksı inceledi. Sonya öfkeyle bir sandalyeye yığıldı. Travis ne olduğuna karar veremedikleri kelimeyi işaret etti. Kanser miydi yoksa lanser mi? Sence kelime büyük K ile mi yoksa büyük L ile mi başlıyor? Yani her iki durumda da bu gizemli sözcük K ile mi L ile mi başlıyor? Ve bu büyük bir harf mi?
Sonya kelimeye yakından baktı. Evet, bence kesinlikle büyük harf. Büyük L ya da büyük K, ama bunun ne anlamı var ki?
Bir cümlenin ortasında kanser kelimesini büyük K ile yazar mısın?
Hayır ama...
Hayır, çünkü kanser özel bir isim değil, diye konuşmasına devam etti Travis.
Pekala.
Peki, Lancer'ı büyük L ile mi yazarsın?
Evet, galiba.
Evet, çünkü bu bir insan ismi, o halde Lancer mi yazıyor? Sanırım kahretsin, bu kadar aptal olabildiğimize inanamıyorum.
Boş ver, dedi Sonya, cümleyi o şekilde oku da bir bakalım.
Travis Fox'ı referansları farz ettikleri gibi yerleştirerek tekrar okudu. Apollo Dallas'ta Lancer'ın bittiği yerde.
İkisi de Fox'a baktı. Sonya'nın yüzü ifadesizdi. Ama Travis oturduğu yerden o kadar hızla ayağa fırladı ki sandalye sert zeminin üstünde çatırdadı. Aman tanrım.
Ne oldu, diye sordu Sonya.
Travis gözlerini kapadı ve Sonya'yı susturmak için tek elini kaldırdı.
Travis bedeninin titrediğini hissetti. Teoriyi zihninde test etti ve aynı sonuca vardı. Harika oturuyordu. Sonunda ağzından çıkacak olan kelimeleri bekleyen Sonya'yla konuştu.
Sonya, kardeşinin Apollo'yu yolladığını düşündüğüm yere yollaması için adres defterine ihtiyacı yoktu.
Peki söyle.
Ve bu adres o dönemde Amerika'da yaşamış olan hemen hemen herkesin hafızasına kazınmış bir adres.
Neresi?
Varış noktası olarak Dallas'ı düşünmek uygun oluyor. Burası bağlantının, yani Andrew McNaughton'ın ilk Leatril kliniğini açtığı yer. Yani eğer LeBlanc dosyayı telefon rehberindeki birine göndermemesi gerektiğini biliyorduysa Dallas'ta kafasından bildiği bir adrese göndermesi gerekiyordu. Ve ben oradaki ilk kliniğin adresini bilebileceğini düşünemiyorum. Ya sen?
Muhtemelen bilemez, hayır.
Peki Dallas'ta hangi adresi biliyorsun, dedi Travis.
Yüzünde sanki eski tarih derslerini verdiği zamanlardaki gibi çarpık bir gülümsemeydi.
Sonya'nın ağzı açıldı. Ama?
Şu anda bir müze. Bu yüzden de meşru bir adres. Lancer'ın bittiği nokta. Kennedy'nin vurulduğu nokta ve Kennedy sokakta vuruldu. Yani oranın bir adresi yok.
Travis avuç içlerini masaya yerleştirerek öne eğildi ve hemen Sonya'nın şüphelerini doğruladı.
LeBlanc Apollo dosyasını Texas Okul Kitapları Deposu'nun 6. katına Dallas, Texas'a gönderdi. Şu anda 6. kat müzesi olarak bilinen yere.
79. Bölüm. Kaptan Jakes ve yardımcı pilot McClellan arabadan inen Green ile Nick'i karşıladı. Araba hangara gece Dallas havaalanının bile sessiz olduğu bir saatte park etmişti.
İyi akşamlar efendim dedi Kaptan Jenks.
İyi sabahlar diye karşılık verdi Green. Pilotumun gece ile gündüz arasındaki farkı bilmemesi beni endişelendiriyor.
Jenks gergin bir şekilde gülümsedi.
Elbette efendim ben...
Bu uçuşun önemini anladın mı diye sözünü kesti Green.
Evet efendim.
Anlasan iyi olur.
Green peşinde Nick de yanından geçip hangar ofisine giderken Jakes ürperdi. McClellan kaptanına korku dolu bir bakış attı.
Bu neydi şimdi diye sordu McClellan.
Bak sadece başını eğ ve işini yap. Bu işin içinden kariyerimize bir zarar gelmeden kurtulalım tamam mı?
Bence de.
Yakıt verilerini ve yük listesini hazırladın mı?
Green ofisinden pilotlara seslendi.
Gelmiyor musunuz? Buraya sabahın köründe bu yağ çukurunda oturmak için gelmedim.
Hemen geliyoruz efendim.
Jakes McClellan'a döndü.
Burada kal ve devam et.
Bu uçağın tekrar tekrar kontrol edilmesini istiyorum.
Cam duvarlı briefing odasının içinde Green, Nick'le birlikte gri yuvarlak bir masanın çevresine oturmuş bekliyordu. Kaptan adamların karşısındaki sandalyeye oturdu.
Kaptan, tecrübeli bir pilot olarak fikrini sormak istiyorum dedi Green.
Elbette.
Green Jakes'e gülümsedi.
Bu çok gizli ve vatanseverlik kanununa tabisin.
Anlıyorum her zamanki gibi efendim. İş çok ciddi.
Kendini aniden Miami'de sıkışmış bulsan ve uçakla oradan fark edilmeden çıkman gerekse ne yaparsın?
Kaptan Jakes rahatladı. En azından öyle sandı.
Fark edilmeden mi?
Sanırım hava yolları söz konusu bile değil. Aynen. Bütün hava yolları, rezervasyon ve check-in masaları seni bulmaları konusunda uyarılmışlar.
Green kollarını kavuşturmuş bir şekilde öne arkaya sallandı ve Travis'i yakalama planında bir çatlak bulmayı ümit etti.
Pekala, bu bize sadece GH opsiyonunu bırakıyor. Genel havacılık, bir uçak kiralarım ve hava yollarını kullanmam.
Green'in yüzündeki gülümseme büyüdü.
Hava trafik kontrolü de işin içinde. Miami dışındaki bütün genel havacılık planları bana geliyor. Seni ve nereye gittiğini görür görmez tarih olursun.
Jake henüz yenilmemişti. Bu aşağılık herifin yüzündeki kendini beğenmiş sırıtışı yok etmek için meşru bir fırsat doğmuştu.
Guk ile uçar ve bir uçuş planı doldurmazsan bir şey yapamazsınız.
Dipnot. Guk, görerek uçuş da denir. Pilot uçağın durum kontrolünü ve seyri seferini uçak dışındaki görsel referanslara göre gerçekleştirir.
Guk mu diye sordu Green.
Görsel uçuş kuralları. Bulutların içine girmediğim sürece Guk uçuş yapabilirim ve bir uçuş planı doldurmam gerekmez. Sadece havalanırım. Miami hava sahasından çıkarım ve nereye gittiğimi bilemezsiniz.
Bunu yapabilir misin?
Green sandalyesini öne çekti.
Efendim dedi Jakes kibirli bir tatminkarlıkla.
Green ayağa kalktı ve tek parmağı dudaklarının üstünde odanın köşesine doğru yürüdü. Kaşlarını çatınca yüzündeki gülümseme uçup gitti. Erken gelip pilotun fikrini sormakla iyi etmişti.
Nick Jakes'e karşılık verdi.
Peki ya havalandığın havaalanındaki kontrol kulesi orayı terk ettiğini bilecekler.
Yine de sorunsuz çıkarım dedi Jakes.
''Nasıl?'' diye sordu Green.
''Kontrol edilmeyen bir saha kullanırım. Kontrol kulesi olmayan bir saha. Pilotlar kalkış izinlerini kendileri verirler. Miami'de ve ülkenin pek çok yerinde böyle bir sürü havaalanı var.''
''Bunu da yapabilir misin?''
''Evet.''
Ama Jakes aniden şüpheye düştü. Konuşmasına devam etti. ''Ah ama öyle yaparsam beni nasıl yakalayacağınızı biliyorum.''
''Nasıl?'' dedi Green masaya yaslanarak.
''Miami radarına yakalanırım.'' Ama galiba eğer transponderimi kapatırsam...
Transponder kim olduğunu bilmelerini sağlamak için hava trafik kontrolüne bir şifre gönderen şey mi?
Evet efendim.
Ama onu kapatsam bile ilk raporu alırlar.
Daha açık konuşsana be adam.
Özür dilerim efendim. Yani ekranlarında bir nokta görürler ama kim olduğumu bilemezler.
Green Nick'e tısladı.
Anladın mı Nick?
Nick başıyla onayladı. Green onun emri anladığından emin oldu.
Sadece Miami radarında ilk bilgi olarak görünen bütün uçakların gittikleri yönle birlikte bana bildirilmesini istiyorum. Bütün yolculukları boyunca bunların izlenmesini istiyorum. Detaylar benimle birlikte hareket edecek olan Norman'a gönderilecek.
Nick cep telefonunu açtı ve emirleri Norman'a tekrarladı. Sonra da eliyle ahizeyi kapattı.
Efendim, neden Miami trafik kontrolüne önümüzdeki 24 saat içinde bütün Gook uçuş planlarını zorunlu yapmasını söylemiyoruz?
Jake heyecanla araya girdi. Evet, bu iş görür. Sonra Green'e döndü.
Ama bu yine de benim kontrol edilmeyen bir havaalanından kalkmama ve transponderimi kapatmama engel olmaz.
Ama yine de ekranınızda o noktayı görürsünüz.
Tabii lisansını tehlikeye atacak kadar aptal ve çaresiz bir pilot olacağını varsayarsak.
Nasıl yani?
Miami hava sahasında transponderiniz olmadan ve telsiz bağlantısı kurmadan uçmak yasa dışıdır. Bu B sınıfı hava sahasıdır ve günümüzün gelişmiş güvenlik önlemleriyle yanı başınızda hemen sizi düşürmeye çalışan birkaç F-16 görürseniz hiç şaşırmam.
Harika. Son varış yerimizin ne olacağını öğrenir öğrenmez aynı takip prosedürlerinin orada da uygulanmasını isteyeceğimdik. Sadece işi sağlama almak için.
Jakes devam etti.
Evet efendim, bu işe yarar.
Tabii son varış yeri Miami gibi büyük bir şehir olursa.
Onu enseleyeceksiniz efendim, onu enseleyeceksiniz.
26. ayrımın sonu. Sayfa 352.